Ayrım 6.
Bunu sanki Clarissa'ya değil de karanlıkta yükselen elle dokunulmaz bir varlığa söylüyordu. Onun için getirdiğiniz çelengi el yordamıyla otlara bırakmak zorundaydınız. Aşığım diye yinelediğinde sesi kuruydu. Artık Clarissa Dalloway ile konuşuyordu. Hindistan'da bir kıza aşığım. Çelengini sunmuştu işte. Clarissa dilediğini yapabilirdi. Aşıksın ha, dedi Clarissa. Bu yaşta aşk denilen canavarın oyuncağı olmuştu demek. Boynu kırış kırış, elleri kıpkırmızı, üstelik benden 6 ay büyük. Kendini incelemeye çalıştı. Ama ne de olsa aşık. Orası öyle, bal gibi aşık. Karşısına çıkanlara aman vermeyen bencillik duygusu, amaçsız da olsa bize hep hadi hadi diyen, hadi diyerek sürükleyen ırmak, o yenilmez bencillik duygusu kanını yanaklarına çıkarmıştı. Gencecik yapmıştı onu pespembe. Kucağında elbisesiyle otururken gözleri parlıyordu. Yeşil ipeklinin ucuna iliştirilmiş iğnesi hafifçe titriyordu. Aşıkmış. Kendisine değil. Daha genç bir kadına tabii. Kim bu kadın diye sordu. Yontunun yere indirilip aralarına konulmasının zamanı gelmişti. Yazık ki evli bir kadın, dedi Peter. Kocası Hint ordusunda binbaşı. Sevdiği kadını Clarissa'nın gözünde gülünç bir duruma düşürdüğü için tuhaf, buruk bir gülümseme yayıldı dudaklarına. Ne de olsa aşık diye düşündü Clarissa. Gerçekçi bir tavırla, iki küçük çocuğu var, dedi. Biri kız, biri oğlan. Boşanmak için avukatlarımla görüşmeye geldim. Al Clarissa, diyordu. Al işte, ne varsa söyledim sana. Her geçen saniye Hint ordusundaki binbaşının karısıyla, Daisy'si, iki küçük çocuğu daha bir güzelleşiyorlardı Clarissa onlara baktıkça. Sanki Peter paletin griliğine bir renk katmış da aralarındaki özdenliğin keskin deniz tuzu değmiş havasında güzel bir ağaç serpilivermişti. Birçok yönden kendisini Clarissa kadar anlayan, Clarissa kadar anlaştığı bir insana rastlayamamıştı. Kadın ahmak yerine koymuştur Peter'ı, gönül eğlendirmiştir diye düşündü Clarissa. Hint ordusundaki binbaşının karısını 3 centikle özetledi. Ne ahmaklık, ne saçma. Peter bütün hayatı boyunca aptallık etmişti zaten. Önce Oxford'dan kovulmakla, sonra Hindistan'a giderken gemide tanıştığı kızla evlenmekle, şimdi de binbaşının karısı, kendisi iyi ki evlenmemişti onunla. Ama ne yaparsın, aşık işte, eski dostu Peter'cığı tutulmuş. Ne yapacaksın peki diye sordu. Avukatları Lincoln's Inn'den Messrs. Hooper ve Greatley uğraşacaklardı davayla. Çakısıyla tırnaklarını törpülemeye koyuldu. Clarissa az kalsın, ne olur bırak şu çakıyı diye haykıracaktı. Peter'ın bu olur olmaz çıkışları, zayıflığı, başkalarının duygularını umursamaması insanı çileden çıkarıyordu. Bu yaşta olacak iş mi yani? Başıma gelecekleri biliyorum diye düşündü Peter, hazırım. Elini çakısında gezdirdi ama Clarissa'ya da Richard'a da hepsine gösterecek. Ansızın dizginleyemediği duygulara kapılarak bir boşlukta hüngür hüngür ağlar buldu kendini. Sıkılmadan rahat rahat ağladı, ağladı, yaşlar damladı yanaklarından. Clarissa kendisine doğru eğilmiş, elini tutmuş, öpmüştü. Peter'ın yanaklarını kendi yüzünde duyunca, gümüş parıltılı tuğların göğsünde ılıman rüzgara açık çayırlar gibi savruluşu duruldu. Onun elini tutuyor, dizlerine vuruyordu. Arkasına yaslandığında bir sevinç kaplamıştı yüreğini. Nasıl rahattı artık. Onunla evlenmiş olsaydım diye düşündü ansızın. Bu sevinç bütün gün sürerdi. Oysa bitmişti. Çarşafı kırışıksız, yatağı dardı. Kuleye tek başına çıkmış, onları güneşte böğürtlen toplarken bırakmıştı. Kapı kapanmıştı artık. Bulunduğu yerden sıva tozu ve kuş yuvalarının arasından her yer ne uzak görünüyordu. Sesler ne soğuk geliyordu. Bir kere Light Hill'delerken uykusundan uyanarak Richard, Richard diye bağırmıştı. Geceleyin karanlıktan yardım uman biri gibi. Lady Bruton'la yemekte diye düşündü. Beni bıraktı. Bundan sonra yapayalnızım. Ellerini dizleri üstünde kenetledi. Peter Walsh pencereye doğru yürümüş, sırtını dönmüştü, mendilini hafifçe sallıyordu. Güçlü, sert, darmadağınıktı. İnce omuzları ceketini belli belirsiz kaldırıyordu. Mendiline gürültüyle sümkürdü. O an beni de götür diye düşündü Clarissa. Sanki Peter önemli bir yolculuğa çıkıyordu birazdan. Öyleyken nasıl olduysa ansızın sürükleyici, dokunaklı bir oyunun 5. perdesi bitiverdi. Clarissa bu oyunda bütün hayatını yaşamış, kaçmış, Peter'la yaşamış ve hepsi bitmişti artık. Kalkma zamanı gelmişti. Paltosunu, eldivenlerini, opera dürbününü toparlayarak dışarı sokağa çıkmak için yerinden kalkan bir kadın tavrıyla sedirden kalkarak Peter'a doğru yürüdü. Ne tuhaf diye düşündü Peter. Onun ayak seslerini ve hışırtısını yanı başında duyunca ne tuhaf. Bugün bile nefretle andığım o ay aydın geceyi, bütün yaz göğüne yayacak bir güç var onda. Clarissa'yı omuzlarından yakalayarak söyle bana dedi. Söyle, mutlu musun Clarissa? Richard seni... Kapı açıldı. Clarissa duygulu, biraz da yapma bir sesle, İşte benim Elizabeth'im diye haykırdı. Elizabeth yaklaştı. Nasılsınız? Big Ben buçuğu bir gürültüyle vurdu. Sanki kaygısız, düşüncesiz bir genç keyfince gülleler savuruyordu. Peter mendilini cebine sokuşturarak kıza doğru yürüdü. Merhaba Elizabeth. Ve Clarissa'nın yüzüne bile bakmadan hoşça kal Clarissa diyerek odadan çıktı. Merdivenlerden koşarak indi. Holün kapısını açtı. Clarissa onun ardından kapıya koşarak Peter diye bağırdı. Peter, partim bu gece unutma. Dışarıdaki gürültüyü bastırmaya çalışan sesi, trafiğin ve buçuğu vuran bütün saatlerin gürültüsüne karıştı. Peter Walsh kapıyı arkasından kaparken, partim bu gece unutma, cılızdı, incecikti ve çok uzaklardan geliyor gibiydi. Peter Walsh sokağa çıkınca, partim bu gece unutma, bu gece unutma diye yineledi üst üste. Buçuğu vuran Big Ben'in kaçamaksız, kesin sesine uymaya çalışarak. Kurşundan halkalar havada eridi. Bildiğimiz partilerden biri diye düşündü Clarissa'nın partilerinden. Neden böyle partiler verir? Yok canım, ne Clarissa'yı suçluyordu, ne de yaka iliğinde bir karanfille kendisine doğru gelen şu adam bozuntusunu. Dünyada kendisinin durumunda, yani aşık olan tek kişi vardı, kendisi. Bu imrenilisi kişi, Victoria sokağındaki bir otomobil yapımcısının vitrininde yansıyordu. Arkasında Hindistan, boylu boyunca uzanıyordu. Hindistan, düzlük, dağlar, kolera salgınları, İrlanda'nın iki katı bir toprak parçası ve bir başına verdiği kararlar. Peter Walsh, yani kendisi, gerçek aşkı ilk kere tadıyordu. Clarissa azıcık sertti, duygusallıktan sıyrılmamıştı konuyu değerlendirirken. Yanından kocaman otomobiller geçiyordu. Kilometre başına kaç galon benzin yerler acaba? Mekaniğe aklı ererdi. Hindistan'da kendi bölgesinde kullanmak için yeni bir çeşit saban yapmıştı. İngiltere'den el arabaları getirtmişti ama Hintli çiftçilere kullandırtmamıştı. Söz gelimi bunlardan haberi bile yoktu Clarissa'nın. İşte benim Elizabeth'im deyişi sinirine dokunmuştu. Neden işte Elizabeth demiyor? Yapmacık. Elizabeth de hoşlanmamıştı bundan üstelik. Koca çanın son titreşimleri havayı hala sarsıyordu. Buçuk daha erkenmiş, daha 11:30. Gençleri anlardı, severdi. Clarissa'da öteden beri bir soğukluk vardı diye düşündü. Kızken bile üstünde bir çekingenlik vardı. Böyleleri orta yaşa varınca rahatına düşer, topluma kolaylıkla ayak uydurur sonra, sonra da tamam diye düşündü. Kalın camları sıkıntıyla incelerken, O saatte gitmekle Clarissa'yı tedirgin edip etmediğini düşündü. Ahmaklığından utanç duydu. Ağlamış, duygulanmış, her zamanki gibi nesi var nesi yok açmıştı ona her zamanki gibi. Güneş buluttan geçerken Londra'ya da düşüncelere de bir durgunluk çöker, çalışma durur. Zaman direklere çarpar, kala kalırız. Duygudan yoksunuzdur, insanın gövdesini ayakta tutan, artık alışkanlıkların iskeletidir. O da bomboştur zaten, dedi Peter Walsh kendi kendine. İçi boşalmıştı, bu boşluğu duyuyordu. Clarissa beni geri çevirdi diye düşündü. Durup düşündü. Clarissa beni geri çevirdi. St. Margaret'in çanı tam saatinde odasına girip konuklarını kendisini beklerken bulan bir ev sahibesini andırıyordu. Gecikmedim değil mi? Saat tam 11:30 diyor. Haklı olduğu halde sesi bir ev sahibesinin sesi olduğu için kişiliğini gizlemek gereğini duyuyor. Geçmişin üzüntüleriyle şimdinin kaygılarıdır onu engelleyen. St. Margaret'in saat 11:30 diyen sesi, içini dökmek, açılmak, mutlu bir öpüşle rahata ermek isteyen canlı bir varlığı andıran sesi yüreğin körfezlerine sokuluyor. Tıpkı Clarissa gibi, dedi Peter Walsh. Merdivenlerden tam saatinde inen Clarissa gibi. İyiden iyiye duygulanarak tıpkı Clarissa gibi diye düşündü. Eski Clarissa şaşılacak bir açıklıkla canlandı gözünde. Sanki bu çan sesi yıllarca önce büyük bir özdenliği paylaştıkları an odaya girmiş, birinden öbürüne gidip geldikten sonra bala kanmış bir arı gibi yaşanılan anı yüklenerek çıkıp gitmişti. Ama hangi an? Çan çalınca neden böylesine bir mutluluk duymuştu? St. Margaret'in sesi usulca erirken hasta herhalde diye düşündü. Çana bir bitkinlik, bir acı çöktü. Kalbinden hastaydı diye hatırladı ve çan hayatın ortasında bastıran ölüm adına son bir kere vurdu. Clarissa çalışma odasında yıkılıveriyor. Hayır diye haykırdı. Olamaz. Neden ölsün? İhtiyarlamadım diye haykırdı. Yola koyulurken Whitehall önünde hayat dolu, sonsuz bir yarın gibi uzanıyordu. Yo, hiç de ihtiyar değildi, yüzü falan buruşmamıştı. Hakkında neler dediklerine gelince, Dalloway'lere, Whitebread'lere aldırdığı yoktu, hiç ama hiç aldırmıyordu. Yalnız bir ara Richard'a uğramalı, belki bana bir iş bulabilir. Yolda Cambridge dükünün anıtı ilişti gözüne. Evet, Oxford'dan atılmıştı, doğru. Sosyalist diye atmışlardı. Evet, bir bakıma başarısız sayılabilirdi, doğru. Yine de yarının uygarlığı bizim gibi gençlere bağlı diye düşündü. 30 yıl önceki Peter Walsh'a benzeyen gençlere, soyut ilkelere tutkun, Londra'dan Himalayaların tepesine kitap getirten, durmadan bilim üstüne, felsefe üstünde yazılanları okuyan gençlere, yarın bu gençlerin elinde diye düşündü. Arkasından ormandaki yaprakların pıtırtısını andıran bir ses geldi. Bu ses düzenli bir hışırtıyla rap rap birleşince başka bir şey düşünemez oldu. İster istemez uygun adım yürümeye başladı. Üniformalı, silahlı gençler gözleri ileride, kollarını dümdüz atarak yürüyüşe geçmişlerdi. Yüzlerinde ödev duygusu, yüküm, bağımlılık, İngiltere sevgisi gibi bir anıtın dibine kazılmış kelimelerin harfleri okunuyordu. Adımlarını onlara uydurarak güzel eğitiliyorlar diye düşündü. Yalnız sağlıklı görünmüyorlardı. Çoğu sevimsiz, 16 yaşlarında olanlardı. Yarın sabun kalıplarının, pirinç kavanozlarının arkasına tezgaha geçerlerdi. Şimdi etin tatlarından, gündelik kaygılarından uzak. Yalnız Finsbury Pavement'tan meçhul asker anıtına taşıdıkları çelengin ağırlığını duyuyorlar. Ant içmişlerdi. Trafik de saygı duyuyordu bu anda, kamyonlar durduruldu. Whitehall'da ilerlerken onlara ayak uyduramayacağım diye düşündü Peter Walsh. Gerçekten de tek adım aksamadan, bütün kollarla bacaklar tek buyrukla hareket ediyormuşçasına düzenli adımlarla Peter'ı ve bütün sokaktakileri geçip gittiler. Hayat çeşitliliğiyle, gürültüsüyle anıtlardan ve çelenklerden yapılma bir kaldırımın altına gömülmüş, gözleri açık kas katı bir ceset haline getirilmişti zorla. Saygı uyandıran bir şeydi bu. Gülebilirdiniz, gel gelelim saygı duymamak elinizden gelmezdi. Kaldırımın ucunda duraklayarak işte gidiyorlar dedi Peter Walsh. Bütün o şanlı anıtlar, Nelson, Gordon, Havelock, o büyük askerlerin kara, görkemli anıtları gözlerini ötelere dikmişlerdi. Onlar da aynı özveriyi göstermişlerdi çünkü. Peter Walsh bu büyük özveriyi kendisinin de gösterdiğini, aynı çağrılara kendisinin de boyun eğdiğini ve sonunda mermer donukluğunda bir bakış elde ettiğini düşündü. Ne ki bu bakışı kendisi için istemiyordu Peter Walsh. Hem de hiç istemiyordu. Başkalarında gördü mü saygı gösteriyordu o kadar. Gençlerde gördü mü saygı gösteriyordu. Onlar Strand'e doğru ilerlerken daha Et'in oyunlarından haberleri bile yok diye düşündü. Oysa ben neler atlattım dedi karşıya geçerken. Çocukken taparcasına sevdiği Gordon anıtının önünde durdu. Bir ayağını havaya kaldırmış, kollarını kenetlemiş tek başına duruyordu Gordon. Zavallı Gordon diye düşündü. Clarissa'dan başka kimse daha Londra'da olduğunu bilmiyordu. Üstelik o uzun yolculuktan sonra yeryüzü hala bir ada gibi görünüyordu gözüne. Böyle kimsenin haberi yokken saatin 11:30'unda Trafalgar alanında bulunmanın tuhaflığını düşündü. Ne bu? Neredeyim? Neden didiniyorum sanki diye düşündü. Karısından boşanmak saçma geldi birden. Yüreğinde üç büyük duygunun yeşerdiğini duydu. Anlayış, uçsuz bucaksız bir insan sevgisi ve bu iki duygudan doğan ele avuca sığmaz bir mutluluk. Sanki biri beynindeki perdeleri açmış, kepenkleri kaldırmış, kılını bile kıpırdatmadan keyfince dolaşabileceği sokaklar sermişti önüne. Yıllardır böyle genç olmamıştı. Kurtulmuştu. Tam bir özgürlüğe kavuşmuştu. Bir alışkanlık yıkılırken insan kafası nasıl delişmen bir alevle kıvrılıp bükülür, yerinde güç durur, işte öyle. Yıllardır böyle genç olmamıştım diye düşündü Peter. Asıl kimliğinden bir iki saniyelik bir süre için sıyrıldı. Açık havaya koşarken dadısının yanlış pencereden el salladığını gören küçücük bir çocuktu artık. Trafalgar alanını geçerek Haymarket'e doğru yürürken bir kadın çıktı karşısında. Amma da güzel kadın diye düşündü Peter Walsh. Kadın Gordon anıtını geçerken tüllerini bir bir atıyordu sanki. Yıllardır düşlediği kadın oluveriyordu. Genç ve ağırbaşlı, neşeli ve olgun, esmer ve büyüleyici. Çabuk kapılırdı, doğru. Kendine çeki düzen verdi, çakısını yoklayarak kadının, yani sırtı dönük olduğu halde, aralarında bir ışık köprüsü kuran, kendisini öbür insanlardan ayırıp bir yana koyan bu coşkunun ardından gitmeye başladı. Trafiğin gelişi güzel uğultusu ve ağızları örten eller arasından kendi adını fısıldamıştı. Peter diye değil, kendi taktığı adla. Sen diyordu kadın, yalnız sen. Beyaz eldivenleriyle, omuzlarıyla konuşuyordu. Cockspur sokağındaki Dents mağazasını geçerken rüzgarın dalgalandırdığı uzun paltosu insanı hüzünlü bir anlayışla kaplıyordu. Yorgun düşene açılmış bir çift kol gibi. Evli olamaz, genç, oldukça genç bir kadın diye düşündü. Trafalgar alanından geçerken gözüne ilişen kırmızı karanfil gözlerinde yine yandı Peter'ın. Onunsa dudaklarına bir kızıllık verdi. Kavşakta durdu kadın. Soylu bir hali vardı. Clarissa gibi rahatına düşkün değildi, zengin değildi. O önünden yürürken acaba saygıdeğer biri mi diye düşündü. Zeki olduğu belli dedi. Evet evet, oynak bir zekası var. İnsan düş gücünü azıcık geniş tutabilmeli. Kollayan serin bir zeka. Keskin, öyle gürültülü cinsten değil. Kadın yürüdü, karşıya geçti. Peter de ardından. onu güç duruma düşürmek aklının köşesinden bile geçmiyordu. Yine de bir an duracak olsa yanına sokulacak, gelin de bir dondurma yiyelim diyecekti. O da olur diyecekti düşünmeden. Ne var ki yolda başkaları girdi aralarına, önüne geçerek onu görmesine engel oldular. Peter peşini bırakmıyordu, kadında bir değişiklik göze çarpıyordu. Yanaklarına renk, gözlerine alaycı bir bakış gelmişti. Peter bir serüvene atılmıştı. Gözü bir şeyi görmüyordu. Hızlı, cesurdu, dün gece Hindistan'dan gelmiş, şair yürekli bir korsandı. Şu olmaz olası kurallara, vitrinlerdeki sarı gece elbiselerine, pipolara, oltalara aldırmıyordu işte. Saygıdeğer kişilere, gece partilerine, ceketlerin altına beyaz kayışlar takan yaşlı adamlara da. Korsanın biriydi dedik ya. Kadın ilerledi, Piccadilly'yi geçerek Regent sokağından yukarı yürümeye başladı, tam önünde yürüyordu. Paltosuyla eldivenleri, vitrinlerdeki püsküllerle, dantellerle, sansar kürklerle birleşiyor, gece karanlığında çitlere vuran lamba ışığı gibi kaldırıma yayılarak bir incelik ve süs ortamı yaratıyordu. Dudaklarında mutlu bir gülümsemeyle Oxford sokağını, Great Portland sokağını geçmiş, yan sokaklardan birine sapmıştı. İşte önemli an gelip çatmıştı. Kadın yavaşladı, çantasını açtı. Peter'a değil de onun bulunduğu yöne şöyle göz ucuyla bakarak hoşça kal dercesine işin içinden sıyrılıverdi. Anahtarı soktu, kapıyı açtı, içeri girdi. Clarissa'nın "Partim bu gece unutma, bu gece unutma" diyen sesi Peter'ın kulaklarında çınlıyordu. Basık, kırmızı boyalı, saksılarıyla uygunsuzmuş izlenimini yaratan bir evdi kadının girdiği. Oh, kurtulmuştu. Eğleneceğim kadar eğlendim diye düşündü, soluk sardunya saksılarına bakarak. Ama sevinci bir anda dağılıverdi, çünkü yarısı kendi uydurmasıydı zaten. Kızla bir kaçamak yapmayı kurmuştu. İnsanın hayatının yarısı uydurmakla geçer. Kendini uydurur, kızı uydurur, zararsız bir eğlencenin ötesine geçen bir şeyler yaratır. İşin tuhafı bunu kimseyle paylaşmaz. İşte dağılıvermişti sevinci.